Ayrım 10. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 128. Ben ne yapacağım Nihan? Ben ne yapacağım? Nasıl söylerim anneme beni terk ettiğini? Burnumu havaya dikip seviyorum demiştim. Nasihatlerine nasıl da hor görüyle bakmıştım. Nasıl da güveniyordum bambaşka onun ulaşamadığı bir dünya kurduğumuza. Ne yapacağım ben? Tabii ki bizimle birlikte geleceksin. Her şey düzelecek. Hep birlikte gideceğiz buradan. Yeniden sevinçli bir hayat kuracağız. Biraz zaman tanı kendine. Hepsi geçecek. İnanmaz gözlerle bakmıştı Aycan. Yeniden kurulabilir mi öyle umutlu bir hayat? Eteklerinden çiçekli bir hüzün akan mahalleli kadınların arasından sıçrayarak başka bir dünyaya adım atmak olası mı bundan böyle? Aşkını boynunda bir keder halkası gibi taşımayan, sevinçli ışıltılı gözlü kadınlardan biri olmak olası mı? O gece hiç uyumadan karşıladılar güneşi. Hiç konuşmadı Aycan. Sessizce büzülmüştü yorganın altına. Nihan'ın hiçbir avuntusu ulaşamadı kalbine. Sabah olunca gitti. Kırılmış bir dal gibi bükerek boynunu yürüyüp gitti. Günlerce gelmedi. Nihan evlerine gittiğinde annesi açtı kapıyı. Yatıyor dedi. Günlerdir yatıyor. Ağzını aradım bir şey söylemiyor. Ama ben biliyorum o oğlan bıraktı bunu değil mi? Ortada bıraktı. Sustu Nihan. Aycan'ı yattığı karanlık odadan çıkardı. Üzerine bir şeyler giydirdi. Alıp eve getirdi. Özlem'le birlikte alıp karşılarına saatlerce konuştular. Onu yaşamın yeniden kurulabileceğine inandırmaya çalıştılar. Bir ara sinirlenip "Şu anda yığınla insan neler yaşıyor biliyor musun?" diye çıkışan Özlem, Aycan'ın çocuk gibi hemen dolu veren gözlerine bakar bakmaz pişman oldu. "Bir kere de ben konuşayım bakalım." diyerek oğlanın evine gitti. Aycan umutla dikti gözünü kapıya, titreyerek geldi Özlem. Aycan'ın kocaman gözlerinden gözlerini kaçırıp "Bulamadım evde," dedi, "memlekete gitmiş." Mutfakta Nihan'a işin aslını fısıldarken hala titriyordu. Sevmiyormuş artık it. Bu kadar da kolay işte. Ne diyeyim ki ben bu herife? Karşımda akıllı uslu oturup hayattan, kadın erkek ilişkilerinden, yok dönüştürmekten filan söz ediyor. Dönüştürememişler birbirlerini. Yani ne demek istiyor ki it herif? Aycan'ı dönüştürememiş. Bok yemenin Arapçasını konuşuyor yani. Yazıklar olsun senin şu hayattaki iddialarına deyip geldim. Ne yapabilirdim ki başka? Hayat bir süredir başka yöne doğru akıyor diye düşünmüştü Nihan. Sözlerin kendi anlamları dışında bir amaçla kullanılmadığı, genç kadınların ve erkeklerin sade bir sözle birbirlerine bağlandıkları, aşkın yalnızca heyecan değil bir başka hayata duyulan sorumluluk da demek olduğu günleri geride bırakarak, her şey gibi sözlerin, duyguların ve düşüncelerin de anlaşılmaz, bulanık bir suda çırpındığı bambaşka günlere doğru yürüyoruz. Oysa hiçbir dönemde olmadığı kadar çok söz ediliyor aşktan. Dünyanın elimizden alındığı küçük köşelerde görmezden gelinmiş bireyin en önemli edimi olarak aşk bütün konuşmaların baş köşesinde yer alıyor. Sadakatin kutsanmaması gerektiğinden, aşkın yalnızca onu yaşayana ait bir tutku olduğundan, tutku ve aşk bittiğinde dönüp arkana gitmelerin aşkın kendisine duyulan saygı gereği olduğundan, söz ediliyor durmadan. Kırık kalpler olmayacak artık. Kırılmamayı öğrenen, oyunu kuralına göre oynayan kalpler olacak. Doğrusu buymuş. Bacı kardeş edebiyatı ile yıllarca baskı altına alınan tutkular, zincirlerinden boşanmalı ve pervasızca korku ve utanç duymadan yaşanmalıymış. Böyleymiş, böyleydi. Dibine baktığımızda çakıl taşlarını sayabildiğimiz o berrak nehir, anlaşılmaz akıntılara doğru bulanıp gidiyordu her geçen gün. Mola verelim mi? Ben acıktım. Nerede duracağız? Susurluk ayranı içelim diyorum ben, şöyle bol köpüklü. Belediye çay bahçesinin yanındaki sokaklardan birinde küçük bir lokanta görünce, "Hah, restoran olmamış bir yer işte," deyip güldü Özlem. Küçük lokantanın çiçekli kalın muşamba örtülmüş masalarından birine oturdular. Neşeyle konuşmaya devam etti Özlem. Her şeyin karmaşık olmayanı güzel. Şimdilerde minimalizm diyorlar ya, ben sadelik demeyi tercih ederim. ''Konuş hocam'' diye güldü Nihan. Özlem'in neşesi ona da bulaşmıştı. İşte hayat buydu. Sırtını dayadığında boşluğa düşmeyeceğini bildiğin dostlarla çıkılan güneşli bir yolculuktu hayat. ''Neşenize neşe katayım mı?'' diye sordu Canan. Önüne gelen pilav üstü kuruyu kaşıklarken. ''Hiç durma.'' ''Hani sıra bendeydi ya feribotta, sizin bombalardan sonra pek küçük kaçacak diye kaynatıverdim sıramı.'' ''Sahi senin anlatacağın neydi?'' ''O gece hastaneden eve geldiğimizde Ozan'la konuştuk. Aslında konuşma bile denemez. Ama beni öyle umutlandırdı ki galiba bundan böyle bana, bize uzaktan bakmamaya söz verdi.'' ''Gerçekten mi? Nasıl sevindim bilemezsin. Hep aklımdaydı o köpek çocuk. Bu defa sıyırdı diyordum ama ya sonra?'' Birden sustu Özlem. Arkadaşının neşesini kaçıracak şeyler bunlar. Patavatsız. ''Yani bundan sonrası için'' diye düzeltmeye çalıştı. Beceremedi. ''Boşuna uğraşma. Hepsini, hatta daha fazlasını ben de düşündüm o gece. Ve olabilecek her durumda onun arkasında olmaya karar verdim. Zor bir şey bu, hem de çok zor. Elinden tutup yürüttüğün küçük çocuğunun kendi hayatına doğru yürümesini seyretmek çok zor. Ama başka bir hayata doğru yürüseydi, mesela siz aptalmışsınız, ben kendimi kurtaracağım önce deseydi, mesela uğrunda yaşanacak hiçbir şeyi olmayan, sıkıntılı, çözümsüz birisi olsaydı, daha mutlu olur muydum diye sordum kendime. Hayır, tehlikesiz olsun, çamurdan olsun diyemem oğlumun hayatı için. Diyemem. Eğer başına bir şey gelirse, onunla birlikte öleceğimi bilsem de. Peki bu korkuyla nasıl baş edeceksin diye sordu Nihan. Baş edemem, korkacağım. Ama bu da böyle işte. Hem korku hem de onur duyacağım. Bizim de hayattaki çelişkimiz bu. Ne yapalım? Ben de seninle onur duyuyorum dedi Nihan. Gözleri dolmuştu. Bir şey daha diye ekledi Canan. Gülüyordu bu kez. Dün sabah bizim küçük oğlan ne yaptı dersiniz? Almış eline gitarını, dinleyin diye oturdu karşımıza. Gençliğimizin unutulmaz şarkısını çıkarmış gitarda. Bir kıvılcım düşer önce diye başladı. Ay benim güzel oğlum, sevindin mi? Umarım sınavları hatırlatmamışsındır yine. Yok yok, hatırlatmadım. Öyle güzel söyledi ki Yezid, Ozan bile duygulandı. Kıvırcık kafasını gitarına eğip kısık sesiyle şarkı söyleyen delikanlıyı hayal edince ister istemez düşünceleri kızına kaydı Özlem'in. Yola çıkmadan önceki gece onunla yaptığı konuşmayı düşündü. Kızının güzel, duru gözlerindeki o masum inadı görünce hazırladığı tüm sözleri bir yana bırakıp yutkunmuş, git ve yaşa demişti. O klipte oyna istiyorsan, sana tekrar tekrar o alemlerin oyunculuk hedefinle bir ilgisi olmadığını anlatacak değilim. Git ve yaşa. Herkes en çok böyle öğreniyor ne yazık ki. Kafayı duvara vurmadan olmuyor. Yalnız tek bir şey rica ediyorum senden. Bu yaşa kadar biriktirdiğin her ne varsa onları unutma. Unutmanı isteyenlere asla boyun eğme güzel kızım, olur mu? Boynuna sarılan kızının saçlarını kokladı. Aynı çocukluğundaki gibi kokuyordu. Hep çocuk kalsaydın ne olurdu sanki diye geçirdi içinden. Ne zormuş canından kopan canın ardından bakmak. Hadi bakalım dedi. Canı sıkılmıştı. Çay bahçesinde önlerine plastik ambalaja sokulmuş ayran getirildiğinde iyice kaçtı neşesi. Söylenmeye başladı. Ne bu şimdi? İstanbul'da içtiklerimizden ne farkı var bunun? Yazık. Kendine özgü hiçbir şey bırakmadılar. Her şey aynı. Dünyanın neresine gidersen git, karşında aynı markaların arsız sırıtkanlığı. Üstelik farklılık diye yutturuyorlar bu aynılığı. Yazık. Koluna girip masadan kaldırmasalar, masanın tepesinde öylece kala kalmış garsona söylenmeye devam edecekti. Arabaya yürürken gülmeye başlayan Canan'a kızgınlıkla baktı. Ne gülüyorsun? Bıraksak yarım saat içinde o saf delikanlıdan fişek gibi bir muhalif çıkaracaktın da. Garsonun kocaman açılmış gözleri, kızarmış yüzü, arada bir lafa girip gari öyle artık deyişi aklına gelince sinirleri boşaldı. O da gülmeye başladı. Arabaya bindiklerinde hala gülüyorlardı. Canan radyonun düğmesini çevirdi. Arabanın içini ağır, telaşsız bir kadın sesi doldurdu. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Özlem mırıldanarak Türkiye'ye eşlik etmeye başladı. Nihan hızla geçip giden elektrik direklerini izlerken türkünün götürdüğü hayalin içine dalmıştı. Nasıl da söylerdik bu türküyü? Formika masamızın etrafına toplanıp en çok da Özlem'le Aycan'ın sesi çıkardı. Bal rengi bir güneşin aydınlattığı iklime girdik işte. Yolun iki yanında kol kola girmiş zeytin ağaçları, yemyeşil üzüm bağları. Ayçiçeği ve mısır tarlalarında gökyüzüne uzanmış kocaman yaprakların arasında bir eğilip bir kalkarak duraksız çalışan yorgun şikayetsiz kadınlar. Gelip geçen otobüslere uzaklık nedir bilmez bir hayranlıkla bakan kavruk çocuklar. Ve her köyün bitiminde su başına yakın bir gölgeliğe saklanmış yaşlı kahveler. Sanki bütün bir ömür orada oturmuş, öncesiz, sonrasız bir zaman diliminde asılı kalmış bakışları ve tevekkül yüklü kırışık yüzleriyle ihtiyarlar. Arabanın içinde, yol kenarında rastlanan içli hikayeler gibi Aycan'ın boğuk ve kalın sesi. Şimdi o gecenin orta yerinde, karşısındaki divanda yatan Aycan'a annesinin sesini anlatıyor Nihan. Sessiz sesini. Bedeninden çok örselenen ruhunun utancını saklamaya çalışıyor annenin gözleri. Nihan kocaman kanatları olan dev bir kuş olmak istiyor her defasında. Anneyi kanatlarına alıp uçuruvermek için oradan. O parmaklıklarla pencereleri sımsıkı kapanmış evden kaçırıp uzaklara uçurmak. Ağlıyor Aycan. Ben diyor dev bir kuş değil ama masallardaki prenses olmak isterdim. Elini çırptığında açlara ekmek, üşüyenlere ev veren, sıcak sarayını uzak yollardan gelen çıplak ayaklı yolculara açan. Sonra annemi alırdım sarayın en güzel odasına, yüzüne kocaman bir gülücük yerleştirirdim, saçlarını tarardım güzelce. Onu hor gören, ağlatıp ezen babaannemin karşısına dikilir, önüne bir kese altın atardım. Sonra gülüyor Aycan, bak diyor, çocukken kurduğum hayal bile seninkinden daha kötücül. Hadi sil artık gözlerini. Canan dışarıya küçük şehirlerin ana yollarına bağlanan daracık sokaklara bakarken uzak bir mahalle düşüyor gönlüne. Aycan kendi mahallesinde neredeyse tek sevdiği insan olan Gönül ablaya götürüyor onu bir sonbahar günü. Birlikte çöküyorlar Gönül ablanın yer sofrasına. Çocuklar koşturup duruyor evin içinde. Hepsinin burunlarında birer damla sümük, çizgili kazaklarının koluna siliyorlar durmadan ve gülüyorlar neye güldüklerini bilmeden. Aycan utanıyor önce. Bu hayat mı dönüştürecek kendi kendini? Hangi aralıkta, nasıl vakit bulup da Canan ne güzeller diye çocukları gösterip birini yakalıyor kolundan, kucağına çekiyor. Aycan'a bakıyor. Cesaretle bilmiş gibi aklından geçeni gülüyor ağız dolusu. O zaman yayılıyor Aycan'ın eli ayağı minderin üzerine. Gevşiyor ve hayatı bütün sıkışmışlığı içinde pencere önünde kapı aralığında nerede bulurlarsa orada değiştireceklerini anlıyor. O zaman diye düşünüyor Canan, onurlu bir şeydi yoksulluğun çamuruna bulanmak. Şimdi ise yine böyle bir türküyü birlikte söyledikleri ana uzanmış Özlem gözünü yoldan ayırmadan. Karlı dağlar kara bulut içinde. Bağlamadan yükselen ezgiyle bir, içli içli ağlayan koca koca adamları gördüklerinde nasıl da şaşırmışlardı ikisi de. Sokaklarda topuklarının üzerine basıp ellerini arkada kavuşturarak yürüyen o korkunç adamlar, şimdi uzak yaylalarının kokusuna hasret, yanaklarından aşağıya süzülen yaşlardan utanmadan bağıran bu adamlar mıydı? İnsan demişlerdi geceden sonra, nasıl bir gaya kuyusu, içinde iyiyle kötünün, zalimle mazlumun, cesurla korkağın, zavallıyla yiğidin aynı anda soluk alabildiği. Aycan diye fısıldadı içinden, sana geliyoruz, türkülerle karşıla bizi yine, yoksa ölürüz diyemedi. Aycan'la türkü söyledikleri gecenin hatırasını saklandığı derinliklere doğru yerleştirip dikkatini yalnızca yola vermeye çalıştı. Yol böyle bir şey işte diye düşündü. Yalnız mesafeleri değil, zamanı da enine ve boyuna bölerek yürürsün. Bir darılıp bir barışırsın kendinle, sevdiklerinle, ömrünle. Ardında bıraktığın, şimdi şu anda nasıldır bilmezsin. Varacağın yerde neyi bulacaksın belirsiz. Bir kendini bulursun yolda, yarım kalmış çizgileri birleştirerek, silip yeniden çizerek bir kendini. Bahar güneşi kızıllaştırdığı dağların ardına çekilmeye başlamıştı. Hava kararıyordu yavaştan. Arabanın içine dolan alacakaranlığın içinde ağır ağır tükenen yola baktılar. Bütün heybetiyle önlerine çıkan dağın çevrelediği dönemeçli yoldan aşağıya doğru inerlerken birden karşılarına çıkacak kampüsün yanında bir an durup yürekleri parçalanarak demir parmaklıkların ardında uzanan yeşilliğe, çay ocağının yerinde durup durmadığına, eski bir mezarlığın arsasına kurulduğu için öğrencilerden başka kimsenin oturmadığı bloklardaki o çatı katına giden yola bakacaklarını hiç konuşmasalar da biliyorlardı. Her şey yerli yerinde mi? Kimler yürüyor şimdi o çimenlerin üzerinde? Kimler sevdalanıyor dalgalanan kumral saçlara? Mutfaktaki küçük tüpün üstünde demlenen çayı kimler içiyor? Toplaşıp bir masanın etrafına? Kimler konuşuyor bir dostla konuşmanın lezzetini bütün hücrelerinde hissederek? Bizim sesimize ne oldu peki? Gülüşlerimiz, ağlayışlarımız, korkularımız, coşkularımız nerede saklanıyor? Bir oyalı mendil gibi atmaya kıyamadan geride bıraktıkları, ılık imbat rüzgarının kokusunu hiç unutmadıkları bu şehir, şefkatle okşar mı yeniden bu yorgun saçları? 16. Puslu bir gündü. Cemile pencereden dışarı bakıp akşamdan hazırladığı çantasına kalın bir şeyler koyup koymadığını düşündü. Sonra gideceği şehre baharın çoktan gelmiş olduğunu hatırladı. İçinde çocuksu bir sevinç kımıldar gibi oldu. Gidiyorum işte. Şen olasın Halep şehri. İçeriye çocukların odasına doğru yürüdü. İşte yine açmış üstünü devrim. Hiç gelemez sıkıntıya. Usulca çekti yorganı çocuğun üstüne. Kuzum benim. Anne annecek gidiyor işte. Biraz küskün, biraz kırgın. Çocuğun yanında uyuyan genç kadına baktı. Sol yanına dönmüş, dizlerini karnına doğru çekmiş iyice. Bir eli de çocuğun üstünde. İyi oldu gidişim. Anne oğul birbirlerine alışsınlar artık. Geç bile kaldılar. Her şeyi iyice anlattın mı eyleme? Sabah kahvaltısında rafadan yumurta sever çocuk. Küçük parçalara böl, boğazına takılmasın. Öğlen bir çorba içirirsin. Saat 1'de uyur. Masal ister uyurken. Küçük köpeğin masalını çok sever. Ay dedeye bakıp gün boyunca yaptıklarını anlatan, sonra da uyuyan köpeğin masalını. Akşamları televizyonun karşısında uyur, battaniyenin altına gireriz beraberce. Ekrandan gelip geçen görüntülere bakarken saçlarını okşarım usul usul, dalıverir. Tamam anne diye sabırsızlıkla kesmişti sözünü genç kadın. Onun neye ihtiyacı olduğunu hissedebilirim herhalde. Sesini çıkarmamıştı Cemile. Kırılma Cemo diye düşündü, yitirdiği yılların acısı onu böyle öfkelendiren. Sus, sustu. Eylem'in eve geldiği gecede söylediklerini de aynı acıya bağlamak istiyor ama bir türlü içinde çıt diye kırılan dalı görmezden gelemiyordu. O körpe dalın iniltisi şimdiye kadar duyduğu hiçbir şeye benzemiyordu. Sessizce valizini aldı. Uyandırmamaya, veda etmemeye karar verdiği kızının yüzüne baktı. Hoşça kal dedi içinden. Kapıyı çekip çıktı. Terminale vardığında otobüsün kalkmasına daha yarım saat olduğunu fark etti. Elinde valiziyle yürüyen herkesin önüne atlayan çığırtkanları geride bırakıp uzak bir köşedeki çay bahçesine oturdu. Beyaz kalın seramik fincanda getirilen soğuk çayı içerken içine dolan kimsesizlik duygusundan kurtulmaya çalıştı. Dışarıdan bakma kendine Cemo. Otobüs garajlarının hiç dinmeyen uğultusunun, telaşlı bir sevinçle koşuşan insanların arasına karışıp oradan bakma kendine. Bakma ki bu dev bir canlı gibi kımıldayan kalabalığın kıyısına oturmuş, düz saçlarını kulağının arkasına sıkıştırmış, garsonun önüne atıverdiği soğuk çayı yudumlayan şişman ve yalnız kadını görmeyesin. Durduğun yerde dur, kendi içinde. Tanımayan gözlerle de olsa şu kalabalığa bak, gelip geçen insanların hikayelerine kaptır kendini. Dişlerini sıkmaktan çenesinin ağrıdığını fark ederek yerinden doğruldu, saatine baktı. Kalk bakalım, git ve otobüsüne bin. Hadi bu sabah kalbini yoklayan anlık sevinci ara bul içinde ve sımsıkı yakala, bırakma sakın. Otobüse binip en öndeki koltuğuna yerleşti. Yanında henüz kimse yok. Yol gevezeliklerini seven biri olmasın lütfen. Bugün bu köşede büzülüp dışarı bakmak, yalnızca yolu izlemek ve kendime acımak, öfkelenmek, geçmişe ve geleceğe ağlamak istiyorum. Bugün menzilimde yalnızca ben varım. Ne garip, bir zamanlar sokaklar, şehirler arası otobüsler, okullar, iş yerleri, anma geceleri ve her yer hepsi insanlarla tanışıp çoğalmak için bir vesile olurdu bize. Fırsat kollardık bir yerden söz açıp anlatmak için. Anlatacak ne çok şeyimiz vardı, kalbimiz nasıl da kocamandı, herkesi içine alırdı kolayca. Oysa şimdilerde evimizin kapısını içeriden kapatana kadar kimselerle karşılaşmamaya çalışmaktan, zorunlu göz göze gelişleri eğreti bir selamla geçiştirip kaçmaktan ve kendimizi yalnızlığımızın dört duvarı içine hapsetmekten başka bir çabamız yok sanki.
10. ayrımın sonu. Sayfa 139.